Ayrım 41.
Sayfa 972. Düşüncesinin içine daldığı siste Javert'i tanımadı. Direğe bağlı olan Javert, barikada yapılan saldırı sırasında başını bile kımıldatmamıştı. Çevresinde kaynaşan isyana bir yargıcın azametiyle, bir mazlumun tevekkülüyle bakıyordu. Marius onu fark etmedi bile. Saldıranlar artık yerlerinden kımıldamıyorlardı. Sokağın ucunda yürüdükleri, kaynaştıkları duyuluyordu ama oraya giremiyorlardı. Ya emir bekliyorlardı ya da bu ele geçirilemez istihkama saldırmadan önce yeni kuvvet bekliyorlardı. İsyancılar nöbetçi yerleştirmişlerdi, tıp öğrencisi olan birkaçı da yaralılara pansuman yapmaya başlamışlardı. Üzerinde sargı bezleri, fişekler bulunan iki masayla Mabeuf Baba'nın yatırıldığı masa bir yana, bütün öteki masaları meyhaneden dışarı atmışlar, barikada eklemişlerdi. Alt salona da onların yerine üç luana ile hizmetçilerinin şiltelerini koymuşlar, üzerine yaralıları uzatmışlardı. Korint meyhanesinde oturan üç zavallı yaratığa gelince onların ne olduğunu bilmiyorlardı. En sonunda gizlendikleri mahzende buldular. Kurtulan barikatın neşesini içler acısı bir üzüntü kararttı. Yoklama yapıldı. İsyancılardan biri eksikti. Hem de kim? En sevilenlerden biri, en cesurlardan biri, Jean Prouver. Onu yaralılar arasında aradılar, yoktu. Ölüler arasında aradılar, yoktu. Besbelli ki esir düşmüştü. Konfer Enjolras'a dedi ki, ''Dostumuz onların elinde ama onların memuru da bizim elimizde. Bu hafiyenin ölümüne önem veriyor musun?'' Enjolras, ''Evet'' dedi ama Jean Prouver'in hayatından daha az. Bu konuşma alt salonda Javert'in bağlı bulunduğu direğin yanında geçiyordu. Konfer, ''Peki öyleyse'' dedi. ''Mendilimi bastonuma bağlarım, onlara elçi olarak giderim, arkadaşımıza karşılık onlara adamlarını geri vermeyi teklif ederim.'' Enjolras elini Konfer'in koluna koyarak dinle dedi. Sokağın ucunda bir tüfek şakırtısı vardı. Sonra gür, mert bir sesin bağırdığı duyuldu. Yaşasın Fransa, yaşasın gelecek günler. Prouver'in sesini tanıdılar. Bir şimşek çaktı, bir silah patladı. Gene sessizlik oldu. Konfer onu öldürdüler diye haykırdı. Enjolras Javert'e baktı. Dostların seni kurşuna dizdiler dedi. 6. Hayatın can çekişmesinden sonra ölümün can çekişmesi. Bu tür savaşların bir acayipliği de şudur. Barikatlara saldırı hemen daima önden olur. Genellikle saldıranlar ya pusulardan korktuklarından ya da dolambaçlı yollara girmekten çekindiklerinden, bir çevirme hareketi yapmaktan da kaçınırlar. Böylece isyancıların bütün dikkati hiç şüphesiz daima tehdit altında bulunan, çarpışmanın şaşmaz bir şekilde yeniden başlayacağı büyük barikata yöneliyordu. Oysa Marius küçük barikatı düşündü, oraya gitti. Orası ıssızdı, onu ancak taşlar arasında titreyen fener koruyordu. Mondetour sokağıyla Petit Truanderie, Sin yol ağızları derin bir sessizlik içindeydi. Marius teftişini bitirip oradan çekilirken karanlıkta pek zayıf bir sesle adının söylendiğini duydu. Bay Marius. Ürperdi çünkü iki saat önce Plume sokağındaki bahçe kapısından kendisini çağıran sesi tanımıştı. Yalnız bu ses şimdi ancak bir soluk gibi geliyordu. Marius bakındı ama kimseyi göremedi. Aldandığını, bunun da çevresinde çarpışan olağanüstü gerçeklere zihninin eklediği bir hayal olduğunu düşündü. Barikatın bulunduğu girintiden çıkmak üzere bir adım attı. Ses gene duyuldu. Bay Marius. Bu defa artık şüphe edemezdi, açık bir şekilde duymuştu. Baktı, bir şey göremedi. Ses, ayaklarınızın dibinde dedi. Eğildi, karanlıkta kendisine doğru sürüklenen bir şey gördü. Taşların üzerinde sürüklenerek ilerliyordu. Ona seslenen işte buydu. Fener ışığında bir işçi ceketi, kaba kadifeden yırtık bir pantolon, çıplak ayaklar, bir kan birikintisine benzer bir şey görüyordu. Marius kendisine doğru uzanan soluk bir baş fark etti. Bu baş ona, ''Beni tanımadınız mı?'' dedi. ''Hayır, Eponin.'' Marius hemen eğildi. Bu gerçekten de o zavallı çocukcağızdı. Erkek kıyafetine girmişti. ''Buraya nasıl geldiniz? Ne yapıyorsunuz orada?' ''Ölüyorum'' dedi genç kız. Bitkin insanları uyandıran olaylar, sözler vardır. Marius sıçrar gibi haykırdı. ''Yaralısınız. Durun sizi salona götüreyim. Yaranızı sararlar. Çok ağır mı? Canınızı acıtmamak için sizi nasıl tutmalı acaba? Nereniz acıyor?'' ''Tanrım, sen yardım et.'' ''Canım, buraya ne yapmaya geldiniz?'' Onu kaldırabilmek için kolunu altından geçirmeye uğraştı. Kızı kaldırırken eli eline takıldı. Kız zayıf bir çığlık kopardı. Marius, canınızı mı acıttım diye sordu. Biraz. Ama elinizden başka bir yere dokunmadım ki. Eponin elini Marius'un gözlerine doğru kaldırdı. Marius da bu elin ortasında siyah bir delik gördü. Ne var elinizde böyle dedi. Delindi. Delindi mi? Evet. Neyle? Kurşunla. Nasıl? Size nişan alan bir tüfek gördünüz mü? Evet, onu tıkayan bir de el. Benim elimdi o. Marius titredi. Ne delilik, zavallı çocuk. Ama daha iyi, hepsi buysa bir şey değil. Durun ben sizi bir yatağa götüreyim. Yaranızı sararlar. İnsan delinen bir el yüzünden ölmez. Kız mırıldandı. Kurşun elden geçti ama sırttan çıktı. Beni buradan kaldırmakta fayda yok. Beni bir cerrahtan daha iyi nasıl tedavi edebileceğinizi söyleyeyim size. Yanımdaki şu taşın üzerine oturun. Marius söz dinledi. Kız başını onun dizlerinin üzerine koydu, hiç ona bakmadan. Oh, aman ne iyi dedi, ne kadar rahat. İşte artık acı çekmiyorum. Bir süre sessiz kaldı, sonra güçlükle yüzünü döndürdü, Marius'a baktı. ''Bilir misiniz Bay Marius, o bahçeye girmeniz beni rahatsız ediyordu. Aptalca bir şey çünkü evi size ben göstermiştim. Hem de kendi kendime diyordum ki sizin gibi bir delikanlı.'' Sözünü kesti. Besbelli zihnindeki üzücü, hazin geçişleri atlayarak yürek paralayıcı bir gülümsemeyle ''Beni çirkin buluyorsunuz değil mi?'' dedi. Sonra anlatmaya başladı. ''Bakın siz mahvoldunuz. Şimdi kimse barikattan dışarı çıkamayacak. Sizi buraya ben getirdim biliyorsunuz. Öleceksiniz, buna eminim. Oysa size nişan aldıklarını görünce tüfeğin namlusunun ağzına elimi koydum. Ne kadar acayip. Ama ben sizden önce ölmek istiyordum da ondan. Bu kurşunu yiyince buraya kadar sürüklendim. Beni kimse görmedi. Kimse beni buradan almadı. Sizi bekliyordum. Acaba gelmeyecek mi diyordum. Ah bilseniz, ceketimi ısırıyordum, o kadar acı çekiyordum. Şimdi iyiyim. Sizin odanıza girip aynanıza baktığım günü hatırlıyor musunuz? Kuşlar ne güzel ötüyordu. Daha pek çok zaman geçmedi. Bana 100 metelik verdinizdi, ben size... Sizin paranızı istemem dedimdi. Parayı aldınız mı bari? Zengin değilsiniz. Onu yerden almanızı söylemek aklıma gelmedi. Güzel bir güneş vardı, hava soğuk değildi. Hatırlıyor musunuz Bay Marius? Oh ne mutluyum. Herkes ölecek. Dalgın, ciddi, üzücü bir hali vardı. Yırtık ceketinden göğsü görünüyordu. Konuşurken delik elini göğsüne, tıpası açık bir fıçıdan şarap fışkırır gibi ara sıra kan çıkan bir başka deliğin üzerine bastırıyordu. Marius bu bahtsız yaratığı derin bir acıyla seyrediyordu. Kız birden ah gene başlıyor dedi. Boğuluyorum. Ceketini yakaladı, ısırdı. Bacakları taşların üzerinde geriliyordu. O sırada barikatın içinde küçük gavroşun genç horoz sesi yükseldi. Çocuk tüfeğini doldurmak için bir masanın üzerine çıkmıştı. O sıralarda pek tutulan türküyü neşeyle söylüyordu. Lafayette'i görünce jandarma hemen başlar bağırmaya. Kaçalım, kaçalım, kaçalım. Eponin doğruldu, dinledi, sonra da mırıldandı. Evet o. Sonra Marius'a döndü. Kardeşim orada, beni görmesin azarlar. Marius kalbinin en acı, en ıstıraplı yerinde babasının Thénardier'lere karşı kendisine miras bıraktığı ödevleri hatırlamıştı. Kardeşiniz mi dedi? Kardeşiniz kim? Şu küçük, türkü söyleyen mi? Evet. Marius yerinden davranır gibi oldu. Kız, aman sakın gitmeyin ne olur dedi, artık uzun sürmez. Hemen hemen durulmuş gibiydi ama sesi çok alçak çıkıyor, hıçkırıklarla kesiliyordu. Arada sırada ölüm hırıltısı sesini boğuyordu. Yüzünü elinden geldiği kadar Marius'un yüzüne yaklaştırıyordu. Garip bir ifadeyle ekledi. ''Bakın dinleyin, sizi aldatmak istemem. Cebimde size yazılmış bir mektup var dünden beri. Postaya vermemi söylediler, ben yanımda sakladım. Sizin elinize geçmesini istemiyordum. Ama biraz sonra buluştuğumuzda belki bana darılırsınız. Yine görüşeceğiz değil mi? Mektubunuzu alın.'' Titrek bir hareketle delik eliyle Marius'un elini yakaladı ama artık acı hissetmiyor gibiydi. Marius'un elini gömleğinin cebine soktu. Marius'un parmakları orada gerçekten de bir kağıda değdi. ''Kız alın.'' dedi. Marius mektubu aldı. Eponin memnun olduğunu bildiren bir işaret yaptı. ''Şimdi bu hizmetime karşılık bana söz verin.'' durdu. Marius neye dair diye sordu. ''Bana söz verin.'' ''Söz veriyorum.'' ''Öldüğüm vakit beni alnımdan öpeceksiniz. Ben onu duyarım.'' Başı Marius'un dizlerinin üzerine düştü, göz kapakları kapandı. Delikanlı bu zavallı ruhun gittiğini sezer gibi oldu. Eponin kımıldamadan duruyordu. Birdenbire tam Marius onun sonsuz uykuya daldığını sandığı anda, kız içinde ölümün acı derinliği seçilebilen gözlerini ağır ağır açtı. Yumuşaklığı sanki daha şimdiden başka bir dünyadan gelen bir sesle dedi ki, ''Sonra bakın Bay Marius, sanırım ben size bir parça aşıktım.'' Gülümsemeye uğraştı, son nefesini verdi. 7. Mesafelerin derin hesaplayıcısı Gavroş. Marius sözünü tuttu. Üzerinde soğuk bir terin boncuklandığı morarmış alnı öptü. Cosette bir sadakatsizlik değildi bu. Bahtsız zavallı bir ruhla tasalı tatlı bir vedalaşmaydı. Eponine'nin verdiği mektubu alırken titremişti. Onda bir olay gizli olduğunu hemen sezmişti. Okumak için sabırsızlanıyordu. İnsan kalbi işte böyledir. Kızcağız gözlerini daha yeni yummuştu ki Marius bu kağıdı açmayı düşünüyordu. Eponine'yi yavaşça yere bıraktı, gitti. İçinden bir şey mektubu bu ölünün karşısında okuyamayacağını söylüyordu. Alt kattaki salonda bir muma yaklaştı. Kadınlara özgü zarif bir özenle katlanıp mühürlenmiş bir küçük kağıttı bu. Adreste bir kadın yazısıyla yazılmıştı. Veruri Sokağı No 16 Bay Courfeyrac'ın evinde Bay Marius'a. Mühürü açtı, okudu. Ne yazık ki sevgilim, babam hemen gitmemizi istiyor. Bu akşam Omarme Sokağı No 7'de olacağız. 8 gün sonra İngiltere'deyiz. Cosette, 4 Haziran. Aşklarının masumiyeti o dereceydi ki Marius Cosette'in yazısını bile tanımıyordu. Olup bitenler birkaç kelimeyle anlatılabilir. Eponin her şeyi yapmıştı. 3 Haziran gecesinden sonra aklına çift yönlü bir fikir geldi. Babasıyla haydutların Plume sokağındaki tasarılarını bozmak, Marius'la Cosette'i ayırmak. Eponin erkek kıyafetine girerken sırtındakileri de kadın elbiselerine bürünmeyi pek eğlenceli bulan biriyle önüne çıkan ilk delikanlıyla değişmişti. Jean Valjean'a Jean de Mars'ta evden taşının ihtarında bulunan oydu. Jean Valjean gerçekten de eve dönmüş, bu akşam buradan çıkıyoruz, Toussaint'le birlikte hepimiz Omarme sokağındaki eve gideceğiz. Gelecek hafta da Londra'da olacağız demişti. Cosette bu beklenmedik darbeyle perişan olmuş, Marius'a çabucak bir iki satır yazmıştı. Yalnız mektubu postaya nasıl verecekti? Sokağa hiç yalnız çıkmazdı. Toussaint de böyle bir şey karşısında elbette ki pek şaşırır, mektubu Bay Fauchelevent'a gösterirdi. Cosette bu tasa içindeyken gözüne bahçe kapısının parmaklıkları arasından erkek elbiseleri giymiş, durmadan bahçenin çevresinde dolaşan Eponin takıldı. Bu genç işçiyi çağırdı, kendisine 5 frankla mektubu verdi. Bu mektubu hemen üzerindeki adrese götürün dedi. Eponin mektubu cebine koydu. Ertesi gün 5 Haziran'da Marius'u aramak, kendisine mektubu vermek için değil ama seven, kıskanan her kalbin anlayacağı bir şeydir bu, görmek için Courfeyrac'ın evine gitti. Orada Marius'u bekledi ya da hiç olmazsa Courfeyrac'ı. Hep görmek için. Courfeyrac kendisine barikata gidiyoruz dediği zaman aklına bir fikir gelmişti. Herhangi bir ölüm gibi bu ölüme atılmak, Marius'u da oraya sürüklemek. Courfeyrac'ın peşinden gitti, barikatın yapıldığı yeri öğrendi. Elbette ki Marius'un hiçbir şeyden haberi yoktu. Mektubu kendisi alıkoymuştu çünkü. Gün battıktan sonra her akşamki buluşma yerine gidecekti. Eponine Plume sokağına gitti, orada Marius'u bekledi, ona dostları adına o haberi iletti. Bu haberin Marius'u barikata çekeceğini düşünüyordu. Marius'un Cosette'i bulamayınca içine düşeceği umutsuzluğa güveniyordu. Bunda aldanmıyordu da. Kendisi de Chanvrerie sokağına geldi. Orada ne yaptığını gördük. Sonra sevdikleri kimseyi de kendi ölümlerine sürükleyen, ona artık kimse sahip olamayacak diyen, kıskanç gönüllerin o acıklı sevinciyle öldü. Marius Cosette'in mektubunu uzun uzun öptü. Demek ki kendisini seviyordu. Bir an için artık ölmemesi gerektiğini düşündü. Sonra içinden gidiyor. Babası onu İngiltere'ye götürüyor. Büyük babam da evlenmemi kabul etmiyor. Felakette değişen bir şey yok ki dedi. Marius gibi hayale kapılanların böyle sonsuz çöküntüleri olur. Bunlardan da umutsuz kararlar çıkar. Yaşamak yorgunluğu dayanılır gibi değildir. Ölüm çabucak olur biter. O zaman yerine getirilecek iki ödevi olduğunu düşündü. Cosette öldüğünü bildirip ona son vedalarını yollamak, hazırlanmakta olan o kaçınılmaz, pek yakındaki felaketten şu çocuğu, Eponine'in kardeşini, Thénardier'in oğlunu kurtarmak. Üzerinde bir cüzdan vardı. Cosette için bunca aşk düşüncelerini yazdığı defteri barındırmış olan cüzdan. Oradan bir kağıt aldı, kurşun kalemle şu birkaç satırı yazdı. Evlenmemiz imkansız. Büyük babamdan izin istedim, vermedi. Benim servetim yok, senin de yok. Hemen senin eve koştum, seni orada bulamadım. Sana verdiğim sözü biliyorsun, sözümü tutuyorum. Ölüyorum, seni seviyorum. Sen bunu okuduğun zaman ruhum senin yanında olacak, sana gülümseyecek. Mektubu mühürlemek için bir şey bulunmadığından dörde katlamakla yetindi ve üzerine şu adresi yazdı. Mademoiselle Cosette Fauchelevent, Bay Fauchelevent eliyle, Omarme Sokağı, No. 7. Mektubu katladıktan sonra bir süre dalgın durdu. Sonra cüzdanı aldı, açtı, aynı kurşun kalemle ilk sayfaya şu satırları yazdı. Adım Marius Pommerci. Ölümü Mare'de, Fi du Calvaire Sokağı, No. 6'da oturan büyük babam Bay Ginorman'a götürün. Cüzdanı gene ceketinin cebine koydu, sonra Gavroş'u çağırdı. Küçük külhani, Marius'un sesini duyunca o neşeli, fedakar yüzüyle koştu geldi. Marius, benim hatırım için bir şey yapar mısın diye sordu. Her şeyi dedi Gavroş. Ey yüce tanrı, siz olmasanız gerçekten ben yanmıştım. Şu mektubu görüyor musun? Evet, al bunu, hemen barikattan çık. Gavroş tasalanmış, kulağını kaşımaya başlamıştı. Yarın sabah onu yerine götürür, Omarme Sokağı No. 7'deki Bay Fauchelevent'in evinde Mademoiselle Cosette'e verirsin. Kahraman çocuk, aa iyi ama dedi, o zamana kadar barikatı ele geçirirler, ben de burada bulunamam. Görünüşe bakılırsa barikat ancak gün doğarken saldırıya uğrar, öğleden önce de ele geçmez. Saldıranların barikata verdikleri bu yeni mühlet gerçekten de uzayıp gidiyordu. Bu gece çarpışmalarında pek sık görülen o aralardan biriydi. Bunlardan sonra daha şiddetli saldırılar başlar. Gavroş, peki dedi, mektubunuzu yarın sabah götürsem ne olur? İş işten geçmiş olur. Barikat sarılmış, bütün sokaklar muhafaza altına alınmış olur, sen de çıkamazsın. Hemen şimdi git. Gavroş buna verecek karşılık bulamadı. Orada öyle kararsız duruyor, üzüntüyle kulağını kaşıyordu. Birdenbire kendine özgü olan o kuş davranışlarından biriyle mektubu aldı. İyi ya dedi. Koşa koşa Mondetour sokağından uzaklaştı. Gavroş'un aklına kendisini bu karara yönelten bir düşünce gelmişti. Ama Marius belki itirazda bulunur korkusuyla açıklamamıştı. Bu düşünce şuydu. Daha gece yarısı olmadı bile, Omarme sokağı hiç de uzakta değil. Mektubu hemen götürürüm, vaktinde de döner gelirim. 15. Kitap Omarme Sokağı 1. Geveze Kurutma Kağıdı. Ruhların ayaklanması yanında kentlerin sarsıntıları nedir ki? Kişi halktan da daha büyük bir derinliktir. Jean Valjean tam o sırada korkunç bir devrimin esiriydi. İçindeki bütün uçurumlar yeniden açılmıştı. O da tıpkı Paris gibi korkunç, karanlık bir devrimin eşiğinde titriyordu. Bunun için birkaç saat yetmişti. Kaderini, vicdanını birdenbire karanlık kaplamıştı. Paris için olduğu gibi onun için de her iki ilke karşı karşıya geldi denebilirdi. Ak melekle kara melek uçurumun köprüsünde göğüs göğüse çarpışacaklar. Hangisi hangisini aşağı yuvarlayacak acaba? Kim üstün gelecek? Jean Valjean 5 Haziran gecesi yanında Cosette'le, Toussaint'le Omarme sokağındaki eve yerleşmişti. Onu orada bir macera bekliyordu. Cosette, Plume sokağından hiçbir direnmeye kalkışmadan ayrılmamıştı. Yan yana yaşadıklarından beri ilk defa Cosette'in isteğiyle Jean Valjean'ın isteği değişikti. Çarpışmadılarsa da en azından çeliştiler. Bir yanda itirazda, öbür yanda kararda ayak direnmişti. Bir yabancının Jean Valjean'a ansızın yaptığı evden taşının öğüdü, dik başlılığa götürecek kadar telaşlandırmıştı. İzini buldular, peşine düştüler sanıyordu. Cosette boyun eğmek zorunda kaldı. Her ikisi de Omarme sokağına kadar ağızlarını açmadan, bir tek kelime konuşmadan geldiler. Her biri kendi düşüncelerine dalmıştı. Jean Valjean o kadar kaygılıydı ki Cosette'in üzüntüsünü görmüyordu. Cosette o kadar üzüntülüydü ki Jean Valjean'ın kaygılı halini fark etmiyordu. Jean Valjean hiç yapmadığı bir şeyi yapmış, Toussaint'i de birlikte götürmüştü. Plume sokağına belki bir daha hiç dönmeyeceğini düşünüyordu. Toussaint'i de ne arkasında bırakabiliyordu ne de ona sırrını söyleyebiliyordu. Zaten onun fedakar, güvenilir bir insan olduğunu anlamıştı. Hizmetçiden efendiye karşı ihanet merakla başlar. Toussaint ise sanki tam Jean Valjean'ın hizmetçisi olmak için yaratılmış gibi hiç meraklı değildi. Kekeleyerek Barnby köylü ağzıyla ''Ben aynının aynısıyım, ben işimi şeylerim, geri yanı benim işim değil'' derdi. Jean Valjean Plume sokağından adeta kaçar gibi giderken Cosette'in ayrılmaz eşya adını verdiği kokulu küçük çantasından başka hiçbir şey götürmemişti. Dolu sandıkları taşımak için hamal ister. Hamallar da birer şahittir. Babilon sokağındaki kapıya bir kira arabası getirtmişler, binip gitmişlerdi. Toussaint bir parça çamaşır, elbise, bir takım gerekli eşyayı paketleyip almak iznini pek büyük zorluklarla elde edebilmişti. Cosette ise sadece mektup kağıtlarıyla kurutma kağıdını götürmüştü. Jean Valjean bu kayboluşun ıssızlığını, karanlığını arttırmak için köşkten gece basarken ayrılmak üzere hazırlık yapmıştı. Bu da Cosette Marius'a pusula yazmak zamanını kazandırmıştı. Omarme sokağına gece karanlığında gelmişlerdi. Sessiz sedasız hemen yattılar.